Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah konulu tefsir okumalarımıza devam ediyoruz. En son Lokman Aleyhisselam bahsini aktarmış idik. Bugünkü konumuz ise Zülkarneyn Aleyhisselam. Gerek tarihi şahsiyetiyle gerek Kur'an'daki anlatısıyla önemi haiz bir peygamber mi, artık onu soracağım sizlere hocam. Dolayısıyla bu Zülkarneyn Aleyhisselam kıssasını izleyicilerimize aktaracağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Efendim, hem Cenab-ı Hak Zülkarneyn Aleyhisselam'a salih bir insan olduğu açık.
Orası kesin.
Kıssasında görüyoruz. Peygamber de olabilir. Hem ona hem bütün ehli iman, bütün geçmişlerimize ve bütün peygamberlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Mağfiret diliyoruz. Cenab-ı Hak bizi de onlara layık güzel kullar eylesin.
Amin.
Diyelim. Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssası Kehf suresinde anlatılıyor.
Evet.
Kehf suresi Mekki bir sure ama orada epey kıssa var. Evet. Başından sonuna kadar aşağı yukarı kıssalardan önemli. Yani Kur'an'da başka yerde tekrar olmayan kıssalar anlatılıyor. Kehf suresinde böyle bir ilginç tarafı var.
Kesinlikle hocam.
Hemen girişinde malumunuz Ashab-ı Kehf anlatılıyor.
Mağara ashabı.
Tabii ilk işte nereden baksa bir 25-26 ayet o mağara ashabı anlatılıyor. Çok ilginç yönleriyle. Peşinden Cenab-ı Hak bir vadrib lehum mesle racülin diyor ama.
Bir temsiller darbi, geliyor.
Darbi mesel söylüyor ama bu da bir kıssa olabilir.
Hı hı.
Yani zengin bir gururlu, kibirli, ahdine inancı olmayan bir tiple mütevazi, fakir ama Allah'a iman olan birisinin şeyini anlatıyor. Ve o bir bahçe sahibinin bahçesinin yanışından bahsediyor falan böyle. Peşinden Cenab-ı Hak dünya hayatının misalini veriyor. Ve bir kıyamet sahnesi orada efendim bir anlatım gerçekleşiyor. Yani ilginç bir şey, Kehf suresinde iki yerde kıyamet sahnesi ayrı ayrı ele alınıyor. Sonra da Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'a yolculuğu anlatılıyor.
Başlıyor, evet.
Başlıyor. Şöyle 64 işte 82. ayet-i kerimeler ve
hemen
en sonunda da Zülkarneyn Aleyhisselam. Dolayısıyla bu kıssaların hepsi çok ilginç. Yani biraz özellikle Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam buluşması da ilmi bakımdan biraz normanın ötesine, üstüne bir yönlendiriş var burada. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssa anlatılmasında da bir ufuk açıcı bir şey var. Yani Mekke'de çok zor şartlarda Efendimiz Aleyhisselam tebliğ etmeye çalışıyor. İnsanlarla uğraşıyor. İnananlar fazla olmuyor. Adeta böyle yani sert kayalardan bir parça koparırcasına, betondan parça koparırcasına çok zorlanıyor Efendimiz Aleyhisselam. Böyle bir ortamda Cenab-ı Hak bütün dünyanın doğusuna giden, batısına giden, kuzeyine, güneyine giden,
her yerine giden,
bütün dünyaya hakim olan ve Allah'ın dinini gittiği her yerde tebliğ eden böyle muazzam bir şahsiyet,
evet,
örnek veriyor. Çok ufuk açıcı bir şey gerçekten yani bu. Onu tekrar efendim yeri gelince buna şey yapmış oluruz. Yani sure içerisinde bu olaylarla bir ilgisi var. İlgisi var yani.
Hepsinin o şekilde,
evet,
hocam.
Yani biraz Cenab-ı Hak bu kıssalara Müslümanları bulundukları konumdan bir üst konuma,
evet,
her yönden bir ileri seviyeye onları yönlendiriyor.
Yani bulunduğunuz konumda kalmayacaksınız mesajını vermek istiyor.
Tabii,
aslında.
Zaten kalmayacaksınız ama kalmamalısınız aynı zamanda.
Hmm.
Yani ben size ödesine bir emanet veriyorum ki yani Kur'an emaneti, din emaneti, bu sadece Mekke'nin sınırlarına sığacak bir şey değil. Medine'nin sınırına sığacak bir şey değil.
Evet.
Sadece Arap bir arasına sığacak bir şey değil. Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir mesajdır gibi bir anlam var hocam burada. Şimdi tabii bir soru üzerine geliyor. Zaten ayet-i kerimede o yes'elunke an Zülkarneyn,
evet,
diyor.
Demek ki bir soru var. Yani sana Zülkarneyn'i soruyorlar. Kim soruyor? Niçin soruyor? Yahudiler mi? Hristiyanlar,
evet,
mı? Arka planı nedir hocam
bunun? De ki şimdi ben onun hakkında size bir kısım zikra öğütleri vereceğim. Anlatacağım. diye efendim o şekilde başlıyor. Şimdi rivayet o ki yani müşrikler soruyorlar ama onun da arkasında Yahudiler var.
Onlar nereden biliyor Zülkarneyn Aleyhisselam'ı?
Çünkü Mekke'deki insanlar, müşrikler Yahudilere karşı ayrı bir onlara bir şeyleri var. Ne diyelim? Onları bir üst kimlik olarak görüyorlar. Onları din ehli kitap olarak görüyorlar. Din sahibi görüyorlar. Pek çok hususta onlar hep istişare ediyorlar, evet. Danışıyorlar. Peygamberimiz geldikten sonra bu danışma şeyleri iyice artmaya başlıyor. Ne yapalım? Nasıl edelim? Hatta soruyorlar, böyle birisi geldi. Eğer sizin kitaplarınızı anlattığın peygamberse iman edelim diyorlar. Bunlar da gerçeği bildikleri halde yok diyor. O ismi ne? Şu Muhammed Han. Yok diyor efendim, şu isimde birisi gelecek. Boyu bozu nasıl? Şöyle yok öyle birisi değil. Mesela saçı düz olacak, o kıvırcık bir şey. Saçı kıvrık olacak gibi.
Hep bir aldatma.
Hakikati gizleyerek o efendim Mekkelilerin inanmasını engelleyen faaliyetleri olmuş. Dolayısıyla burada da diyor ki böyle birisi geldi. Bunu nasıl hesaba çekelim? Nasıl kıstıralım? Nasıl zor bir şeyle soralım? Diyorlar ki ona siz efendim 3 tane şeyi sorun. Bakalım bilecekse peygamberi, bilmeyecekse efendim değildir falan diye. Rivayet o ki hocam, bu rivayete göre işte ashab-ı keyfi soruyorlar. Bu doğuya batıya giden Zülkarneyn Aleyhisselam'ı soruyorlar. Bir de efendim işte hani ruh, İsra suresinde olan efendim ruhtan soruyorlar gibi. Bu şekilde bu olay üzerine zaten ayet-i kerime sana soruyorlar diye demesi böyle bir sualin olduğunu bize göstermiş.
Evet, arka planda bir şey olduğunu gösteriyor. Oluyor.
Şimdi burada Zülkarneyn ismi üzerine biraz durabiliriz. Şimdi bu karın kelimesi...
Zı var, karın var. Evet. İki şeyden oluşuyor. Bir şeyi sahibi ama mesela, bakalım neyin sahibi.
Yani karın kelimesinde boynuz anlamı da var. Böyle işte efendim yani bu boynuz bir güç ifadesi olabilir.
Kesinlikle.
Evet, güç ifadesi olabilir. Böyle efendim daha farklı böyle şeyleri var. Kelimenin anlamları var. Dolayısıyla acaba bu bir özel isim midir? Yoksa efendim bir lakap mıdır? Diye
düşünülüyor.
Evet, tartışıyoruz ama neticede bu efendim ister lakap olsun ister misin bu şekilde bizim Kur'an-ı Kerim'imize aktarıyor. Bu şekilde kültürümüze yerleşmiş oluyor bu Zülkarneyn Aleyhisselam.
Her türlü gücü temsil ettiği kesin.
Tabii. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda güç de anlamı da var. İşte efendim doğu batı anlamı var. O gittiği yerler efendim temsil etme açısından bir hakimiyeti temsil eden bir anlam var bu kelime içerisinde. Bunlardan efendim üretilmiş bir lakap olabilir diye efendim söyleniyor. Şimdi burada Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bize kıssada anlatıldığı şey seyahatleridir. Biz diyor ona güç verdik diyor. İnne Mekke'nden fil ardı ve ateyne mümkün şeyin sebeba. Yani onu diyor arzda, yeryüzünde iktidarsa muktedir yaptık, imkanlar verdik ve her türlü o faaliyetle yürütebileceği esbabı, alet, edavat, güç, kuvvet ve imkanları da kendisine verdik.
Evet.
Böylece ne bakın? Böyle çok özel ikramlarda bulunduğu, çok özel diyeyim ki imkanlar verdiği, ya o vazifesini yapabilecek bütün imkanları kendi önüne sermiş olduğu bir dünya kralı, dünya padişahı.
Davut Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi, Süleyman, bu da iktidar sahibi birisi.
Süleyman Aleyhisselam gibi diyebiliriz. Evet. Davut Aleyhisselam gibi diyebiliriz. Sonra efendim bu seyahatlerinden diyor ki, Zülkarneyn önce diyor batı tarafına gitti diyor.
Evet. Hocam izleyicilerimizi aydınlamak açısından Zülkarneyn'in tarihi şahsiyeti hakkında bazı iddialar öne sürülüyor. Kaynağımızda bunun Büyük İskender olabileceği fakat ihtimalin zayıf olduğu. Ben bir yerde Oğuz Kağan olarak da okumuştum. Yani Zülkarneyn kimdir, tarihi şahsiyette neye tekabül eder diye düşünülüyor. Tarihteki bütün büyük şahsiyetleri Zülkarneyn Aleyhisselam'a yönlendirme gibi bir temayülde görüyoruz bu noktada. Siz neyle ilintilendirirsiniz hocam bunu? Biliyor muyuz yoksa bilmiyor muyuz?
Yani şöyle bilmiyoruz ama bilmiyoruz. Şunu biliyoruz. Yani bu bir ya peygamberdir, peygamber değilse de Allah'ın yani iyi bir Müslüman kuldur, salih bir insandır. Ama bu salihlik kendinde kalmayan Allah'ın dinini de gittiği her yerde tebliğ eden ve insanlara da yardımcı olan böyle merhametli, yardımsever bir insandır yani.
O bir şudur diyemiyoruz ama özellikleri budur.
Tabii. Şudur diyemiyoruz ama özellikleri atayet bize söylemiş oluyor böyle. Diyor ki önce diyor batı tarafına diyor seyahat etti. Gitti diyor. Hatta gitti diyor orada baktı diyor güneş diyor bir böyle kara balçıkta batıyordu.
Evet.
Şimdi bu kara balçıkta batma şeyi de acaba burası neresidir, nereye kadar gitti, bu güneşin o kara balçık gibi gözüken yere batması ne anlama gelir? Yani tabii orada çok şeyler var. Hep böyle müteşabih ifadeler evet, var.
Burası bilimsel bir şey mi yoksa tasvir mi sadece?
Evet, müteşabih ifadeler var. Yani ayet bize bir tasvirde budur diyor. Bir efendim önümüze bir manzara şey yapıyor, resmediyor, evet. Şey yapıyor. Bizi düşündürüyor ama bu işin gerçekten nereye tekabül ettiğini mekan olarak onu kestirmemiz mümkün değil. Hı hı. Yani rivayetlerde şurası burası diyebiliriz deriz ama onların bir gerçekliği yok. Yani Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın çok özel bir şey olursa, çok özel bir diyeyim ki şu şunu kastediyor, şunu tarzında bağlayıcı bilgisi olmadığı sürece buna bir şey söyleyemiyoruz. Gitti diyor, orada diyor, baktı diyor, güneş diyor bir böyle. Ama tabii güneşin o denizde veya diyeyim ki efendim ufukta batışına baktığımız zaman genellikle şöyle bir manzara vardır. Sanki o orada birer bir karartı olur.
O kızıllık gibi hocam sanki.
Yani bir taraftan kızıllık, bir taraftan böyle iyice böyle kararma. Adeta bir balçık gibi görünüm olur. Sonra o demek güneş ışığından onlar oluşuyor ki o şeyde ufukta. Evet. Sonra yavaş yavaş yavaş adeta o güneş efendim o balçıkın içine batıyor gibi efendim bir his ve izlenim olur.
Ya sanki öyle bir tasvir gibi.
He, dolayısıyla böyle bir tasvir olabilir. Ama aynı zamanda yani batı tarafına da epey uzak bir tarafa gittiği anlamı da var evet. Burada.
Yani bulunduğu yerin batısına uzak bir yere gitti.
Evet evet çok yakın değil evet. Gittiği falan diye.
Gidince ne oluyor? Orada bir kavim buluyor.
Şimdi orada
mevzular orada başlıyor.
Evet orada başlıyor. Bir kavim buldu diyor. Sonra efendim onlara tebliğde bulundu. Zülkarneyn Aleyhisselam. Dedi ki efendim siz eğer benim yaptığım bu davete icabet ederseniz yani benim dediğimi tutarsanız ve iman ederseniz biz iman edenlere efendim iyilik yapacağız. Onlara lütufta bulunacağız. Onların işlerini kolaylaştıracağız. Ondan sonra aynı zamanda vefat ettikten sonra ahirette Cenab-ı Hak ona yine efendim işte cennette ikram edecek evet. Güzellikler olacak. Dolayısıyla burada bir açık bir tebliğ var. Yani bir din tebliği.
Evet, bir teklif var.
Ne Resulullah Efendimiz annesinin yaptığı da bu. Peygamber o zaman ne yapıyor? Diyor ki ben Allah benim peygamberine gönderdi. Eğer diyor benim peygamberime iman ederseniz.
Böyle olur.
Ve efendim dediğimi tutacak olursanız işte yarın işte uyuduğunuz gibi efendim, öleceksiniz. Uyandığınız gibi kalkacaksınız. Allah sizi cennetlere ikram edecek. Ama eğer benim dediğimi tutmazsanız, inkar ederseniz o zaman efendim işte
vay halinize.
Vay halinize. Dünyada bazı sıkıntılar başınıza gelecek. Ahirette Allah size azap edecek. Şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam'ın bu yapmış olduğu şey davet aynı mı?
Evet. Aynı klasik mı? Bir tebliğ aslında.
Tabii tabii. Tabii orada işte efendim onların işlerini kolaylaştırırız diye bir ifade geçiyor ayet-i kerimede. Bu işleri kolaylaştırma meselesi Kur'an-ı Kerim başka yerlerinde yer alıyor. Yani bir şeye bir şeyi kolaylaştırmak ne anlama?
Leyl evet. Suresinde geçiyor.
Ne anlama? Leyl Suresinde geçiyor. Âlâ Suresinde falan geçiyor. Mesela Âlâ Suresinde Efendimizle ilgili olarak diyor ki ve nüyessirüke lil yusra.
Evet.
Seni mesela seni kolay olana kolaylaştıracağız. Böyle bir ifade.
Evet.
Yani Türkçe olarak tam bir şey anlaşılmıyor. Hmm. Ama izah edince anlaşılıyor ama. Yine Âlâ Suresinde diyor ki kim cömert olursa, verirse takva sahibi olursa, hüsnayı yani ahireti, kelime-i tevhidi onaylarsa, tasdik ederse, biz diyor, fese nüyessiruhu lil yusra, onu yusraya kolaylaştıracağız. Gibi böyle bir ifade var. Bu ifadeyi efendim şöyle Türkçeleştirdiğimiz zaman rahat anlaşılıyor. Biz diyor, bizim iman eden, dinimize giren, Allah'ın dinine teslim olan, o dinin gereğini yapmak isteyen iradesini o yönde ortaya koyan kullarımıza dünya hayatında o bizim emrimizi tutmayı yani İslam'ın emrettiği ibadetleri şunları yapmayı ona kolaylaştıracağız.
Evet.
Yani bir diğerine günah işlemek diyeyim böyle efendim sular seri gibi kolay gelirken harama düşmek, tabii harama dalmak kolay gelirken böyle bir Müslümana günah yollarını zorlaştıracağız, evet. Kapatacağız.
İzafiliği lehine çevireceğiz yani.
Tabii yani ne kadar böyle Rıza-i Bari'yi tahsis edecek işler falan varsa gönüllü olarak tabii yapacak. Bir tabii ona bir aşk vereceğiz, heyecan vereceğiz, bir irade vereceğiz.
Evet, tabiri caizse oruç tutmak çok zor bir şey aslında ama bize kolay geliyor.
Çok kolay gelecek. Namaz kılmak çok ağır bir şey ama çok
günde
kolay gelecek.
Günde beş vakit normalde zor bir şey.
Evet, kolay gelecek.
Ama kolay geliyor, kolay gelecek. Elhamdülillah.
Sonra ölümünü kolaylaştıracağız. Hı-hı. Yani imanla ölmesine yardımcı olacağız. Ahirette de efendim ona cennetin yollarını kolaylaştıracağız. Ama peşinden ne geliyor? Kim de diyor cimrilik ederse. Efendim,
tam tersine.
Tam tersine efendim cimrilik ederse, vermezse, ahireti kelimeti yalanlarsa fesenüyessiru lil usra. Bu kez de ona zoru kolaylaştıracağız. Ne demek zor?
Battıkça batacak yani.
Tabii zor efendim Allah'ı inkar etmektir. Zor Allah'a düşman olmaktır. Zor diyeyim ki efendim günahları işlemektir.
Burunun önündekini görememektir.
Evet. Ve cennetin yollarını zorlaştıracağız ama cehennem yollarını kolaylaştıracağız gibi böyle hocam bir anlam var. Dolayısıyla bu da Zülkarneyn Aleyhisselam onlara eğer iman ederseniz yani bizim tarafımız olursanız sizin evi her türlü işinizi koyarsın yardımcı olacağız.
Kesinlikle.
Diyeceğim bu şekilde onlara.
Bu şekilde bir tebliğ yaptı.
Tebliğde bulunuyor. Tebliğ yani burada tam İslam'ın özünü tebliğ ediyor aslında. İmanıyla, amel-i salihiyle ve bunun sonucunu bildirmiş oluyor. Sonra oradan tabii doğu tarafına Matla-ı Şems doğu tarafına geliyor. Enteresan bir şey. Bir de burada yani dünyanın çok farklı yerlerinde çok farklı insanlar olduğunu, olabileceğini, çok zor şartta yaşayan insan olabileceğini bize gösteriyor.
Oradaki kavimle buradaki yani, bir değil sonuçta.
Zülkarneyn Aleyhisselam'ın o seyahatleri ufuk açıcı bir şey. Mesela şimdi bizim alimlerimiz, büyüklerimiz diyorlar ki komşuluk. Mesela Efendimiz buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Ama diyor artık günümüzde komşuluk kavramı değişti. Günümüzde eğer dünyanın batısında veya doğusunda bir yerde bir mazlumun eğer efendim durumu haber aldıksak telefon olabilir, efendim televizyon olabilir, internet olabilir bir yerden bir şekilde onun hakkında haber aldıksak artık o bizim komşumuzdur ve biz ona efendim yardım etme mesuluz diye komşuluk şeyini geniş tutuyorlar çok haklı olarak. Olarak Sünnet Aleyhisselam bunun bize bir örneğini veriyor. Vardı diyor bir kavim buldu diyor. Onların diyor güneşten başka diyor bir sitran, bir efendim örtüleri yoktu.
Allah Allah.
Kendilerini güneşten, yağmurdan koruyacak hiçbir şeyleri yok. Evleri yok, barkları yok.
Böyle bir kavim.
Böyle bir kavim.
Doğuda böyle bir şey buldu yani.
Evet, böyle bir şey buluyor. Onun hatta çok şeylerde falan vardır yani. Hatta Zülkarneyn sen buraya gidiyor. Böyle hikmetli şeyler de bunlar. Gidiyor, sizin diyor reisiniz kim falan diyor. Diyor ki biz falan işte bu işte Saluk demek fakir, gariban birisi. Falan çağırın gelsin falan diyor. Haber gönderiyor diyor ben niye gelecekmişim diyor buraya gelsin diyor. Ya diyor olur mu falan diyor. O zaman kendine haber verir Zülkarneyn'e. Benim efendim şu şeylerimizi efendim yapabilecekse diyor o zaman ben onun yanına gideyim diyor. Allah diyor bizi ölümü takdir etti diyor. Eğer diyor ecel geldiği zaman benim diyor ölümü engelleyecekse diyor ben gideyim ona görüşeyim diyor. Falan tarzında böyle ancak Allah'ın yapacağı efendim kimsenin bir kulun gücün yetmeyeceği şeyler talep ediyor. Zülkarneyn Aleyhisselam bunu diyor kendim için yapamamız nasıl yapıyor? O zaman diyor sen kendi işine bak diyor.
Ben kendi işime
bakayım falan diye. Dolayısıyla orada o insanlara da Zülkarneyn Aleyhisselam yardımcı oluyor. Onların ahvaline müttali oluyor. Onlara efendim işte ne gerekiyorsa onları yapmaya çalışıyor.
Orada da tebliğe devam ediyor.
Ediyor tabii. Hatta diyor gördüm diyor onları diyor o insanlara diyor kendileri mezarlar kazmışlardı diyor. Efendim o diyor şefenin mezarlarında yatıp kalkıyorlar şey yapıyorlar. Sonra niye böyle yapıyorsunuz? Dediler ki diyor zaten efendim kısacık bir ömrümüz var bir hayat var. Dolayısıyla burada çok daha böyle efendim yani bu kısa ömürde çok da fazla dünyaya dalmaya gerek yok. Burada ibadetimizi yapıyoruz bu şekilde efendim kulunu devam ettiriyoruz falan gibi böyle tevazuyu ifade eden ve zühd ifade eden menkıbeler yer alır bu.
Evet.
Şeyde ama onların gerçekten çok fakir, çok garip. Yani kendileri güneşin sıcağından ve yağmurdan, rüzgardan koruyacak bir şey olmadığı da ayette zaten dile getirilmiş
İfade
oluyor.
Ediliyor.
Yani böyle insanlar var yeryüzünde. Haberiniz olsun.
Yani kral bundan da mesul. Buradan tabii, bunu çıkabilir aslında.
Tabii. Her taraf Mekke değil. Evet. Her taraf Medine değil. Her taraf aynı efendim durumda değil. Madinka durumunda değil. Dünyanın çok farklı yerlerinde bu şekilde sizin diyeyim ki efendim en küçük bir yardımcı ihtiyaç olan insanlar vardır. Bir ufkunu
kesinlikle
açmış oluyor gerçekten. Sonra diyor ki Zülkarneyn diyor Beyne's-Seddeyni o iki dağın arasında yaşayan diyor efendim bir kavme orada diyor.
Şimdi bu üçüncü oldu hocam.
Bu üçüncü oldu. Kavmi. Evet üçüncü oldu. İşte diyorlar ki bu daha çok da efendim güneyden kuzeye doğru. İşte efendim Azerbaycan, Kafkasya falan onlar yani bir tefekküre malzeme olsun diye bir şeyler veriliyor. Oraya geldi. Oradan da efendim bir kavimle karşılaştı. La yekâdûn yefkâhûne kavla.
Hiçbir sözden anlamıyorlar.
Evet. Bir de böyle bir evet. şey var.
Bu sefer de azgın bir şey çıkıverdi.
Yani tabii yabancı dil olabilir. Yani onların konuştuğu başka da olabilir. Veyahut da doğru düz konuşmayı bilmeyen insana da olabilir.
Dünyanın bin bir türlü hali.
hali var tabii. Ne şekilde Müslüman Aleyhisselam onlara bir anlaşma yolunu buluyor. Yani bir şekilde yani hal diliyle konuyu ne yapıyorsunuz diyor. Onların da bir şikayeti var. Onların şikayeti Yecüc Mecüc'ten efendim diyorlar ki bizim şu an en büyük şikayetimiz Yecüc Mecüc denen efendim varlıklar var.
Yufsidûne fil ard.
Evet burada efendim bozucuk yapıyorlar, bozgunluk yapıyorlar.
İllallah ettiriyorlar tabiri caizse.
Bizim canımızdan bezdirdiler tamam mı? Yani yapacaksan bize bir iyilik yap. Bunların bize efendim şeyini engelleyecek bir şey yap. Yani set mi yapıyorsun, ne yapıyorsan efendim
bizi bunlardan kurtar. Evet. Kesinlikle.
İşte burada Zülkarneyn Aleyhisselam bir Seddi Zülkarneyn dediğimiz o iki dağın arasına önce efendim o demir zübur yani demir şeyler efendim.
Evet, tüni zübur al hadid diyor.
Ne kadar efendim senin büyüklüğün ne kadarsa nasıl bir demirse onu bilemiyoruz yani. Öyle muazzam şeyden falan bahsediyor ki o zaman şartlarında o kadar efendim demir ki yani kitleleri nasıl buldu nasıl bilemiyoruz.
Evet.
Ama o iki dağın arasını doldurabilecek diyelim ki efendim demir şeyleri diyelim ki efendim kitleleri. Sonra diyor onun üzerine diyor efendim bir bakır eritti veya diyor bakır döktü diyor. Ve diyor o Yecüc Mecüc'ü saldırılarını engelleyecek diyor büyük bir set yaptı diyor.
Hocam bu Yecüc Mecüc tam olarak nasıl evet. bir şey olsa gerek? Etimolojiden evet. bir tahmin yapabilir miyiz?
O da biz tabii Zülkarneyn Aleyhisselam'ın onu söyleyeceğim hocam da diyorlar ki biz sen efendim şey yapalım sen bize set yap biz sana ücret verelim.
Karşılığında.
Evet karşılığını verelim yani bedava olmasın. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yani hükümdar kimliği veya Müslüman kimliğinin bir başka yansıması var orada. O da diyor ki Rabbim bana diyor her şeyi verdi diyor. Yani vermediği bir şey kalmadı diyor. Onun için sizden diyor madrak bir ücret istemiyorum. Sadece diyor seddi yaparken bana yardımcı olursanız ona yeterli olur falan diye. Böyle diyeyim ki efendim yani dünyaya karşı da fevkalade zahit bir
kesinlikle
insan.
Hocam.
Dünya malına karşı çok. Aynı şeyi Süleyman Aleyhisselam'a görüyoruz.
Evet. Krallar ama daha fazlasını talep
evet,
etmiyorlar.
Evet yani o gönül tokluğu bambaşka evet. bir şey. Bu efendim Belkıs hediye gönderin Süleyman Aleyhisselam'a gidin
hiç
diyor. Çok
etmiyor.
Çok değerli diyor, hediyeleri götürün diyor. Belki diyor gönlünü şey yaparız falan. Süleyman Aleyhisselam alıyor. Hiçbirisini kabul etmiyor. Ben diyor efendim Allah'ın bana veriyor. Öyle nimetler var ki senin hediye muhtaç değilim.
Evet.
Falan diyor. Siz diyor bunları falan kenara bırakın. Haber gönderin efendim. Müslüman olsun gelsin. Gelmeselerse ben ordumla geliyorum haberiniz olsun. Diye falan. Dolayısıyla burada da yani bir devlet başkanının bir yetki sahibi insanın tebaasının malına mülküne bir efendim yani böyle yan bakmaması, onların bir menfaat peşinde olmaması noktasında muazzam bir kimlik bize örneklendiriliyor. Şimdi Yecüc Mecüc'ü bilemiyoruz. Şimdi Enbiya suresinde de hatta izâ futihat Yecüc ve Mecüc ve hum min kulli hadebin yensilun diye yani kıyamete yakın o Zülkarneyn yapmış olduğu seti yıkılacak.
Bir şey
ve bu Yecüc ve Mecüc efendim bulunduğu yerlerden tekrar efendim akın akın gelecekler diye bir ifade kullanılıyor. Ama bunlar efendim tefsirlerde bazı bilgiler var. Yani insan oldukları bir kısım diyelim ki efendim halkları ifade ettiği gibi şeyler falan var ama bunlar da bize kesin bilgi vermiyor tabii. Kesin bir vermiyor ama zararlı varlıklar olduğu yani işte yeryüzünü fesat çıkardıkları insanlara zarar verdikleri bir efendim rahatsızlık oluşturdukları ilgili tabii ayet bize bunu söylemiş oluyor.
Her türlü şey olabilir sanki hocam. Bir kavim de olabilir böyle belki Hı-hı. bir teknolojik gelişme de farklı yorumlanabilirse olabilir.
Evet.
Her türlü kıyamete işaret ettiği kesin ama.
Evet yani bir kıyametle alakası var. Hem Seddin yıkılışının hem de Yecüc Mecüc'ün tekrar dünyaya yayılışının kıyametle, büyük kıyametle yakın alakası olduğu ayette bunu evet. söylemiş oluyor.
Evet hocam bu kadarla iktifa ediyoruz. Dolayısıyla hocam Zülkarneyn Aleyhisselam bu Yecüc Mecüc'ü hapsetti. Böyle bir kavminden para almadı. Sonrasında ne gerçekleşti hocam? Veterakna be'allahum fi be'allihim şeklinde geçen kısımda ne
yani
oluyor?
Yani şöyle efendim bunlar diyor ki efendim kıyamet geldiği zaman diyor o set yıkılacak diyor. Ve diyor sonra diyor efendim herkes diyor kıyamette gelecek. Ve oradan kıssa aslında kıyamete bağlanmış oluyor. Yani Seddin yıkılışına beraber artık o Yecüc'ün Mecüc'ün veyahut da efendim oradaki halkın durumundan ziyade Cenab-ı Hak kıssalıyı kıyamete bağlıyor. Kıyamet mahşer yerinden bir görüntü Cenab-ı Hak arz ediyor. Orada diyor insanlar diyor dirilecekler diyor. İyisiyle kötüsüyle diyor onlar efendim toplanacaklar diyor. Yemucu bağduhum fi bağdın böyle iç içe girecekler. Hmm. Çok acayip efendim zalimiyle mazlumuyla müminle kafiriyle o mahşer yeri zaten efendim ismi üzerinde mahşerleri evet. Orada da böyle bir manzara söz konusu olacak.
Bir kıyamet tasviri yani.
Evet bir kıyamet tasviri yapılmış oluyor.
Peki hocam Zülkarneyn Aleyhisselam'ın kıssasını artık bitiriyoruz. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın güçlü, kuvvetli, iktidar sahibi birisi olduğunu, üç tarafa doğru gidip Allah-u Teala'nın dinini tebliğ ettiğini fark ettik. Peki bugün biz sıradan insanlar olarak ve muktedir sahibi bir kişi yani bir devlet başkanı olabilir. Bu kıssadan, bu hisseden ne almalı, ne öğrenmeli? Bu kıssa gerek normal bir insana, gerek de devlet başkanına ne anlatmalı?
Yani şimdi, yani sözün başında ifade ettiğimiz gibi bu çok ilginç bir Kur'an-ı evet. Kerim'in anlattığı çok yani dikkat çekici, tacibe şayan ilginç bir kıssa. Zülkarneyn çok ilginç bir şahsiyet. Dolayısıyla bir defa yani bize bir bütün dünyayı, sadece bulunduğumuz bölgeyi değil, bulunduğumuz ülkeyi değil, bütün dünyadaki efendim, dünyayı dikkatimize almak. Dünyadaki halkları, insanları hangi ilden olursa olsun, hangi efendim ırktan olursa olsun, nerede hangi insan grubu yaşıyorsa bir Müslümanın gönlünde mutlaka o olmalı.
Dünya bizden ibaret değil.
Evet, ve olmalı ve acaba onları, onlar adına beni ilgilendiren bir şey var mı? Hmm. Benim bir sorumluluğum var mı? Yapacak bir şeyin var mı tarzında beni bir bize bir geniş bir ufuk veriyor aslında bu. Aynı zamanda sorumluluk yüklüyor bu üzerimize. Evet. Sorumluluk yüklüyor. Çünkü şunu biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselam peygamber olduktan sonra kıyamete kadar bütün insanlık peygamberimiz ümmetidir. Bak bunu kaçırmayalım.
Evet, doğru.
Biz Müslümanız diyoruz. Müslüman olmayan hepsi dış diyoruz. Canları cehenneme dediğimiz zaman bu doğru bir yaklaşım değildir. Doğru yaklaştım. Hepsi peygamberin ümmeti.
Ya bana dokunma yılan bin yaşasın bizde
hayır.
Yok.
Hayır. Ama peygamberin ümmetini ikiye ayırıyoruz. Bir ümmeti icabet. İnananlar peygamberimizin inanmış ümmeti oluyor. Ona tabi oluyor. Peşinden oluyor. Diğerleri ümmeti davet. O da efendim bütün efendim tamam. İnsanlık böyle. Eğer efendim böyle olmasaydı tek başına efendimiz kalktı tebliğe başladı. Eğer ümmeti daveti davet etmezseydi o zaman hiç kimse Müslüman olmazdı.
Doğru doğru hocam.
Ama evet peygamber bir kişi başladı ama Veda Hacı'nın 150 bin kişi oldu. Sadece gelenler.
Evet.
Dolayısıyla diğer dünya halklarının hepsine Müslüman olmayanına da biz bunu nasıl İslam'a götüreceğiz, nasıl tebliğ edeceğiz? Bu noktada tepeden yani en yüksek makamdaki diyelim ki devlet başkanından fert olarak bir Müslümana kadar Aleyhisselam bize böyle bir örnek titreşirmiş oluyor.
Böyle bir mefküre sunuyor bize. Türklerdeki mefküre. Biraz kızıl elmaya benziyor sanki evet. Hocam. Ecdadımız ne güzel bir mefküre oluşturmuş. Rabbim onları da bizleri de rızasına nail eylesin. Çok teşekkür ederiz değerli hocam. Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz Zülkarneyn Aleyhisselam kıssasını sizlere aktarmış bulunduk. Rabbim bizlere bu kıssada geçen hisseleri elde edebilmeyi, bu hisselere nail olabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki Kur'an konumuzda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.